Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.
Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya@gmail.com elektronik posta adresim. Aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var, buradan bana ulaşabilirsiniz, yorumlarınızı, görüşlerinizi paylaşabilirsiniz. Anlattıklarımı görsellerle ve özetlerle desteklemeye çalışıyorum bazen, o yüzden takipte kalırsanız da çok mutlu olurum. Sevgili dinleyiciler, önceki programlarımı dinlediyseniz biliyorsunuz botaniğin farklı alanlarla kesiştiği hikayeleri de anlatıyorum bazen. Bir yazarın, bir aktivistin ya da bir sanatçının doğayı anlama ve anlamlandırma çabası onun düşüncelerini, iç dünyasını ve insani yönünü yeniden keşfetmemizi sağlıyor. Rosa Luxemburg'un hapishanede dört duvar arasındayken herbaryumuna eklediği çiçekleri, Halikarnas balıkçısının sürgün yeri Bodrum'u nasıl cennet bahçesine çevirdiğini konuşmuştuk örneğin. Bugün Amerikalı şair Emily Dickinson'ın aynı zamanda kendi şiir evrenini oluşturan bahçesini, herbaryumunu, kimi dizelerinde metafor olarak çiçekleri nasıl kullandığını konuşalım istiyorum. Dickinson'un şiirleri de ilginçtir. Beyinde açmış çiçekler diye tarif ediyor. 1800'lerin sonunda bugün artık müzeye dönüşmüş olan New England Amherst'teki evinde bir münzevi olarak yaşamış ömrü boyunca. Elleriyle diktiği yerel ve egzotik bitkilerle, çiçeklerle dolu bahçesi sığınağıdır. Dizelerini damıttığı bir yerdir onun için. Emily Dickinson çocukluk yıllarından beri oluşturmuş herbaryumunu, yani 14 yaşından beri başlamış bunu yapmaya. Eser bilim ve şiirin buluştuğu nadir işlerden biri olarak kabul ediliyor. Botanikle erken yaşta tanışmış, yaşam boyunca bahçecilik ve bahçıvanlık bilgisini de geliştirmeye çalışmış ve bu ömür boyu süren ve şiirle iç içe geçen bir bağlılığa dönüşmüş. Şairin yaşadığı dönemi ve içinde bulunduğu sınıfı düşünürseniz bahçeye olan ilgisi anlaşılabilir bir durum. O zaman bilim kurumlarının kadınlara kapılarını kapattığı bir çağda yaşıyordu Dickinson. Bahçeyle, botanikle ya da bitki çizimiyle ilgilenmek Victorian kadınların bilim dünyasına en azından sanat yoluyla ya da estetik yoluyla girebilmesinin yollarından biridir o zaman. Çiçeklerin dili kitapları modadır. Onlar yayınlanıyordu. Bunlar balo salonlarında farklı mesajlar iletmek için okunuyordu. Bir programda bahsetmiştim. İstanbul elçisinin eşi Lady Montagu'nun 1700'lerde bizden alıp Avrupa'ya taşıdığı bir modadır bu, çiçeklerin dili modası. Ve Amerika'nın yeni İngiltere'sine de ulaşmıştır elbette. Atlantik'in ötesinde bu sanat bilim macerasının en tutkulu uygulayıcılarından biri de Emily Dickinson olur. Sıkıcı cemiyet hayatından bunalıp uzak diyarlarda macera peşinde koşan kimi kadınlardan, Victorian kadınlardan bahsetmiştim. Yani İngiliz Marian North ya da Amerikalı Nancy Ann Wollstonecraft gibi. Ama Emily Dickinson uzak diyarlara maceraya koşmak yerine münzevi hayat tercih etmiş ve kendi iç dünyasını keşfe çıkmış bir isim. İlginç olan şu ki yaşadığı dönemde Dickinson şair olarak değil, bahçecilikteki, yani bahçıvanlıktaki ustalığıyla biliniyor. Hayatta kendisi sadece birkaç şiiri yayınlanmış ve onu tüm zamanların en ilham verici şairlerinden biri yapan yüzlerce şiiri ancak o öldükten sonra basılmış. Şiir yazmaya başlamadan çok daha önce bitkileri toplamaya, yetiştirmeye, preslemeye başlamış Dickens'ın. Bu merakı aslında onun şiir anlayışından çok da uzak olmayan bir uğraş. Amherst'teki baba evinin hem vahşi çiçekler hem de egzotik kültür bitkileri, ağaçlar ve çalılarla dolu bahçesi onun şiirlerindeki ilham perisinin gerçek dünyadaki tezahürüdür bir anlamda. İnsanın doğayla kurduğu ezeli ilişkinin bahçede ete kemiğe büründüğünü söyler Aristo'da. Onun ifadesiyle bahçe insanın doğayla fiziksel ve zihinsel dayanışmasını sergilendiği yerdir. Bahçe insanlaştırılmış evreni görünür ve anlaşır kılar. Bu görünen, hissedilen ve üzerinde düşünülen bir birlikteliktir. Damon Young Bahçede Felsefe kitabında Emily Dickinson'ı ölümsüzlüğü arayan biri olarak tarif ediyor. Ve her Nisan'da yeniden açan çiçek soğanlarında bu umudu tazeleyen biri olarak tanımlıyor. Türkçe baskısı Esra Birkan'ın çevirisiyle Can Yayınları'ndan çıkmış bir kitap bu. Burada aslında Emily Dickinson'ın bahçesiyle şiir evreni arasındaki ilişkiyi de okuyabiliyoruz. Doğa ile insan bilmecesi bahçede bir yere gelir. Bu sebeple bahçenin felsefede bir karşılığı vardır diyor Damon Young. Bahçe evrene ve varoluşa dair fikirlere esin kaynağı olur. Tarihi değerler, politik fikirler ve günlük hayat akışıyla şekillenir. Bahçe doğanın insanlaştırılmış halidir. Fakat ona baktığımızda kendimizden başka bir şey de görürüz. Onda insan olmayan bir şeyin, bilince sığmayan, düşünmeyen bir evrenin gizli imasını da görürüz. Bu bizim dışımızdadır ve Aristoteles'in de şaşkınlıkla ifade ettiği gibi bitkilerin gizli yaşamında saklıdır. Bahçe kavramı özelinde insan ve doğa arasındaki ebedi ve ezeli ilişkinin nasıl olduğunu merak ediyorsanız bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Çok hoş bilgiler var. Örneğin Jane Austen'ın bahçesi olmadığı zamanlarda neden yazamaz hale geldiğini, o derin doğa sevgisini, onun leylaklarını ve fil bahrilerini, Jean-Paul Sartre'ın kendi halinde bir parktan neden ölesiye nefret ettiğini, o parkın tetiklediği bulantı duygusuyla nasıl mücadele ettiğini, Marcel Proust'un bonsailleri neden küçük, sefil, iğrenç ağaçlar dediğini, bütün böyle bir bu tarz bilgileri gayet keyifli bir dinle anlatıyor. Yani onu tavsiye ederim size. Evet, tekrar Emily Dickinson'a dönelim şimdi. Brain Pickings Oak'ta Maria Popova, Emily'nin botanikle ilgilenmeye başladığında sadece 9 yaşında olduğunu, ona ve kardeşi Lavinia'ya bahçecilik sevgisini aşılan kişinin de yine onunla aynı adı taşıyan anne Emily Dickinson olduğunu yazıyor. Çiftlik evlerinin bahçesinde Emily, Lavinia ve anneleri Bayan Dickinson çalı türleri, tırmanıcı sarmaşıklar, yıllık bitkiler, çok yıllık olanlar ve soğanlı bitkilerden farklı türlerde birçok bitki yetiştirir. Bahçe Dickinson'ın şiirleri ve mektuplarında bolca kendini gösteren leylaklar, şakayıklar, hüsnü suf çiçekleri, papatyalar, yüksük otları. Yüksük otların İngilizcesi de foxglove'ymiş, yani tilki eldivenleri. Bu da ilginç. Gelincikler, latin çiçekleri, zenyalar ve daha birçok çiçekle doludur. 11 yaşındayken bir arkadaşına bitkilerim çok güzel büyüyor diye yazmış. Bir yandan Amherst Akademisi, bir yandan da Mount Holyoke'ye devam edip botanik hevesine bilimsel kesinlik kazandırmayı düşünür. Henüz 20 yaşında bile değildir. Okulun kurucusu ve ilk öncüsü Mary Lyon'da bahçecilik eğitimi almış sıkı bir botanikçidir. Okulundaki bütün kız öğrencilerini bulundukları yerde yetişen çiçekleri toplayıp inceleme, araştırma ve kurutup herbaryum yapma konusunda özendirmiş. Emily de kelimenin tam anlamıyla şairine bir, şairane bir duyarlılık ve titizlikle ta o zamanlar başlamış bu albümüne. Onun herbarımı bugün Harvard Üniversitesi'nde Houghton Nadir Eserler Kütüphanesi'nde Emily Dickinson salonunda korunuyor ama çok hassas olduğu için araştırmacıların incelemesine izin verilmiyor. Tıpkı basım kitabında baskısı tükendiği için ulaşılamayacak kadar pahalı. O yüzden bu nadir eser pek geniş bir kitleye ulaşamamış haliyle ama bütünüyle dijital platforma aktarılmış. Ben de Twitter adresim üzerinden paylaşacağım sizinle. Emily Dickinson'ın herbarium ilk kez Morgan Library'de düzenlenen bir sergide göz önüne çıkmıştı. Aynı zamanda bu bahçıvan olan efsanevi şairin özellikle gençlik dönemini ışık tutan bir eser. Yaşamı boyunca neredeyse hiç çıkmadığı Amherst bölgesinden toplanmış. Dickinson'ın Bahar'ın Güzel Çocukları diye tarif ettiği 424 çiçek, 66 sayfalık büyük deri ciltli bir albümde bir araya getirilmiş. Ve Dickinson'ın o zarif el yazısıyla o bitkilerin yerel ya da bilimsel adlarının yazılı olduğu incecik etiketlerle de sayfalara tutturulmuş. Bitki örneklerini etiketlerken Carolus-Linus'un sistemine göre adlandırmış. Bilimsel adlarıyla birlikte etiketlemiş ama düzenlerken bilimsel olmaktan öte estetik bir kaygıyla düzenlemiş. Bu estetik kaygının daha çok öne çıktığını görebiliyoruz. Ölçek ve oranlara dikkat etmiş. Öyle ki uzaktan sayfaya baktığınızda bir resim gibi görünüyor. Evet, bir müzik arası verelim sevgili dinleyiciler. Birkaç dakika sonra tekrar konumuza devam ederiz. Franz Schubert'in koral eseri Gloria'yı dinliyoruz. Merhabalar tekrar. Botanitopya'da Emily Dickinson'ı ve onun ilham kaynağı bahçesini konuşuyoruz. Evet, Emily Dickinson orta yaşa geldiğinde babasının çiftlik evine eklediği serasında çiçeklerle ilgilenme fırsatı bulmuş. Dickinson'ın sarı ve beyaz Greville gülü dahil annesinin de çok sevdiği o aileye ait gülleri 1828 yılında bu çiftlik evine getirip yetiştirdiği de biliniyor. Pek ziyaretçi kabul etmez, münzevi bir hayat yaşadığını söylemiştim. Yetişkin hayatının yarısını çiftlikte geçirir. 30'lu yaşlarının sonunda babamın arazisinden çıkıp başka bir eve ya da kasabaya gitmem diye yazar ve boş zamanının çoğunu o ana caddeye bakan penceresinin kenarındaki küçük masada yazarak geçirir. Pek çok yazar yazabilmek için belli oranda bir yalnızlığa ihtiyaç duyuyor ama Emily insanlarla yakın olmak yerine kendi hapishanesini tercih eden tam bir ev kuşudur. Üst kattaki odasından düzenli olarak çıkarabilen bir tek şey vardır. O da bahçedir. Ben bahçede yetiştim dediği söyleniyor. 1885 yılında yazdığı bir mektubunda şöyle yazmış. Çocukluğumda uzun ömürlü olmayan hiçbir tohumu ekmemiştim. Bahçemin uzun ömürlü olması da bundandır demiş. New England'ın yerel gazetesi Express'te yayınlanan bir yazıda Emily Dickinson'ın hassas bitkileri yetiştirme konusundaki özel becerisinden söz ediliyor. Ve bu bölgenin ikliminde yetiştirmeyi başardığı o yöre için nadir sayılan lezzetli olgun incirler yetiştiğinden de bahsediliyor. Çiçeklerim hem yakın hem uzak diyor Emily Dickinson ama yine de baharat adaları standına ulaşmak için mekanın öteki ucuna geçmem gerekiyor diye yazmış. Ve serasında sık rastlanan ya da nadir bulunan yabancı tohumlardan eklektik bir koleksiyon da oluşturmuş. Çiçekler özellikle kutsaldır onun için. Bu serada Asya'dan gelen kamelyalardan sıradan karanfillere kadar her türlü çiçek vardır. Şairin bahçesi üzerine yaptığı ayrıntılı çalışmada Judith Farr şöyle söylüyor Dickinson'ın bahçecilik merakıyla ilgili. Dickinson'ın kamelya, gardenya ve yaseminlerde elde ettiği başarının sulama, gübreleme, bitki köklerini korumak için toprağı yaprak tabakasıyla örtme, dikkatlice saksıları yerleştirme ve böceklere karşı koruma gibi evreleri olan karmaşık ve titizlikle sürdürülmesi gereken bir sürecin sonucu olduğuna işaret eder bu yazısında. Her ne kadar aristokrat olsa da Emily bahçede ellerini kirletmekten çekinmezmiş. Çiçek tarlalarının tam bulunduğu yer bilmese de kuzeni Martha, Emily Dickinson International Society Bulletin dergisinde yayınlanan yazısında kız kardeşi Lavinia'nın karma karışık bahçesinin aksine Emily'nin bahçesindeki çiçeklerin çok yıllık bitkilerin ve çiçek soğanların belli bir düzen içinde durduğunu yazmış. Şöyle diyor, ana bahçeyi dolduran uzun çiçek tarlaları vardı. Biri baharda ardı sıra açan sümbüller, çiğdemler, nergisler arasında yürürse yaz ortasının bereketli zamanlarında krizantemlere kadar şükran ve neşe kokan sadece kadife çiçekleri keskin kokulara yarışabilirdi diyor. Ölümünden sadece birkaç gün önce yazdığı bir mektupta Dickinson'ın bu büyülü bahçeyi yaşatmak için hep çalışması gerektiğini anımsatıyor. Gül hatmiler oraya buraya elbiselerini çıkarırken onların dallarını tepeciklerini toplayıp durmakla meşgulüm. Emily Dickinson'ın kendine ait bir sembolizmi vardı ve kendisini ifade etmek için de çoğunlukla bahçeden yararlanıyordu. Yine bahçede felsefe kitabından aktarıyorum Damon Young'ın. Söz gelimi orkide bir katedral kubbesi iken cırcır böcekleri bir kelt ayini yapıyordu. Zambak ölümsüzlüğü temsil ediyordu. Hafıza solmasına izin verilmeyen bir şebboydu diye yazmıştı. Kendisi ise menekşe, gül ve dalından koparılmış bir papatyaydı. Şöyle bir şiiri var örneğin, onu okumaya çalışayım. Bir çanak yaprak, taç yaprak ve bir diken, sıradan bir yaz sabahında bir matara çiğ, bir iki arı, bir meltem, ağaçlarda bir oynaklık ve bir gülüm ben. Yasemin Çiçeği'nin de sembolik bir anlamı vardır. Dizelerinde ulaşılamayan aşkları bolca dillendiren, Püritan disipliniyle büyümüş şair için tutkunun çiçeğidir Yasemin. Belki de o yüzden herbaryumun ilk sayfasında yerel floraya ait bir bitki değil de zamanın egzotik bitkisi olan Yasemin'i seçmiş olmalı. Harper's and the Atlantic Monthly dergisinde okuduğu kadarıyla Brezilya, Zanzibar, İtalya gibi subtropik ya da tropik iklimlere özgü. New England'a yeni gelmiş bu egzotik çiçeği ilk gördüğünde çok ilgisini çekmiş. Yasemin'in ana vatanından çok uzakta bir yerde New England'ın soğuk iklimine alışmış olması ilham verici olur onun için. Düğün çiçekleri, yoncalar, anemonlar ve yılan otları yalınlığı ve aliladeliği dillendirir onun şiirlerinde. Yabancı egzotik çiçekler bilinmezlik demektir. Eşine az rastlanır ve macera perest olanı anlatır. Usta bir bahçıvan olarak aynı zamanda havayı, değişen mevsimleri, günün döngüsünü ve çiçeklerini mesken tutmuş arıları, böcekleri ve kuşları da gözlemlemiş. Bunu da şiirlerinden anlıyoruz. İş Bankası Kültür Yayınları'ndan çıkmış. Selahattin Öz Palabıyıklı çevirisiyle çıkmış. Seçme Şiirler kitabından aktarayım size. Örneğin şöyle bir şiiri var. Sabahlar eskisinden daha da uysal, cevizler daha da kahverengi gittikçe, kızılcığın yanağı daha da tombul, şehirler dışında güller açmış bile. Ya da bir başka şiirinde şöyle demiş, hokkabazın şapkasıdır ülkesi, katır tırnağıdır arınınkisi. Bir başka örnekte, neşeli küçük yürek, kahkaha çiçeği gibi rüzgar ve güneş donatır giysin. Şiirlerini beyinde açan çiçekler olarak tanımladığını söylemiştim Emily Dickinson'ın. Çiçek soğanıyla ise şiirin özünü ifade etmek istiyordu. Şiirselleştirdiği bir başka şey de çiftliğin kendisiydi. Onun güzelliği, ahengi ve sahne olduğu oyunlar hepsi de babasının arazisinin içine sığan sıkıca örülmüş bir evrendir onun için. Giderek daha münzevi bir hayat yaşamaya başladığında eve hiç misafir kabul etmemiş ama arkadaşlarına ve yakınlarına doğum günlerinde yaşlılara ve hastalara, çocuklara ve yeni annelere binlerce çiçek buketi göndermiş. Bugün inanması zor ama Emily Dickinson'ın çiçekleri yaşadığı dönemde dizelerinden daha ünlüdür. 1886 yılında öldüğünde şiirleriyle değil daha çok çiçekleriyle anılıyormuş. Gözü gibi baktığı bahçe şairin ölümünden sonraki kuşaklar tarafından gitgide küçültülmüş ve sonunda da tamamen yok olmuş. Ancak 2003 yılında müze olarak ziyaretçilere açılmış o çiftlik evi ve o yılda şairin anısına ailesi tarafından saklanan hatıra tohumları ekilmiş. Küçük bir elma ve armut bahçesi oluşturulmuş. Ve Emily Dickinson'ın şiir ve mektupları kadar o satırları bezeyen bitkiler ve bitkileri olan sevgisi de kuşakları etkilemeye devam ediyor bugün. Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopya'daki keşif yolcumuz da bu haftalık buraya kadar olsun. Aynı adlı Twitter ve Instagram hesaplarından takipte kalabilirsiniz. Program destekçilerime gönülden teşekkürlerimi iletiyorum buradan. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın.
Botanitopya. Sesli Doğa Tarihi Müzesi. Bitkiler aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasını belgeleyen botanik sanatına dair her şey. Hazırlayan ve sunan Benan Kapucu.